Geniş mi cihan?
Merhaba değerli dinleyiciler, hoş geldiniz. Dünyanın her neresinde iseniz Türkçemizle sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Bir Çeşme Cihan programında yine sizlerle birlikteyiz. Bugün çok özel bir günde sizlerle birlikteyiz. Çok güzel anıları, çok güzel ülkelerden konuklarımızla sizlerle paylaşacağız. Ben Kudret Bülbül, İlyas Balcı, Arzu Yaman ve Murat Baran ile birlikte bu programı sunuyoruz. Teknik Masa'da Serkaç Çokoy katkı sunuyor. Başlarken hemen belirtelim. Bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden de dinleyebilirsiniz. Bugün sizlerle Alem-i İslam'da kurban hakkında konuşacağız. Başlarken hemen dinleyicilerimizin, tüm dünyadan dinleyicilerimizin kurban bayramını tebrik edelim. Belki daha ileri gitmeden konuklarımızın kendi dillerinden de bunu alırsak kurban bayramlarını tebrik eden böylelikle başlamış olabiliriz. Filistin'den.
Eid Mübarek.
İdil Azha Mübarek.
Pakistan'dan evet ve Bosna'dan, Bosna Hersek'ten.
Kurban bayramı mübarek olsun.
Kurban hayatınız mübarek olsun.
Son olarak Özbekistan'dan, Özbekçe sizlere iyi kurbanlar, kurbanınız ya da iyi bayramlar demiş olduk. Programa başlarken sosyal medya adreslerimizi de verelim. Bizi Çeşme Cihan TR Twitter adresinden takip edebilir, gelecek programlarımızdan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca kudretbulbul.trt@gmail.com adresine mail göndererek bizlerle iletişime geçebilirsiniz. İfade ettiğimiz gibi bugün dört ülkeden konuğumuz var. Filistin'den Fatema El-Kabir. Hoş
Merhaba.
Geldiniz Fatema Hanım.
Hoş bulduk.
Bosna Hersek'ten Semra Türbedar. Hoş geldiniz Semra
Hoş
Hanım.
Hoş buldum hocam.
Pakistan'dan Abdülhamit Çohan. Hoş geldiniz Abdülhamit
Bey. Hoş bulduk hocam.
Ve Özbekistan'dan Saida Burhanettin. Siz de hoş geldiniz.
Hoş buldum hocam.
Tekrar Eid Mübarek demiş olalım. Bayramlarını tebrik edelim bütün dinleyicilerimizin. Herhalde bugün en fazla duyulan söz bayramınız kutlu olsun, bayramınız mübarek olsun, bayramınızı tebrik ederiz ve sizlerin kendi dillerinize söylediğiniz dillerdir. Sözlükte kurban yaklaşmak, Allah'a yakınlık sağlamaya vesile olan şey olarak tanımlanır. Hazreti İbrahim'den günümüze kadar ifa edilen hem bir ibadet hem de bir gelenektir. Özellikle hacca gidenler kurban bayramını hac farizası ile birlikte yerine getirdikleri için iki sevinci birlikte yaşarlar. Kurban Müslümanların İslam coğrafyasının en fazla alamet farikasından, en fazla dikkat çeken ibadetlerinden, geleneklerinden biridir. Dini, kültürel, ekonomik, sosyal, yardımlaşma ve birçok boyutu olan bir geleneğimizdir. Biz de bugün İslam dünyasından farklı ülkelerden katılımcılarla bu ibadeti, geleneği, kültürü birlikte değerlendirelim istiyoruz. Çünkü kurban ve diğer aslında Ramazan da sadece Türkiye'ye özgü bir gelenek değil, İslam dünyasının hatta batıda yaşayan Müslümanların ortak bir geleneği. Hatta çoğu kez sadece Müslümanların değil, Müslümanlarla birlikte yaşayan gayrimüslimlerin de saygı duyduğu bir gelenek. Dört farklı ülkeden konuklarımız var. Bosna, Hersek, Özbekistan, Pakistan ve Filistin. Önce konuklarımızı biraz tanıyalım. Fatema Hanım sizinle başlayalım isterseniz Filistin'den. Bize biraz kendinizi tanıtır mısınız?
Tabii ki. Adım Fatema Al-Kabir. Uzun zamandır Türkiye'de yaşıyorum. ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama mezunuyum ama TRT'deki ve yani basına gönül vermiş bir insanım. Çok daha önceden basınla ilgilenip daha sonra da burada çalışma fırsatı buldum. Arapça Masası sorumlusuyum Dış Yayınlar Dairesi'nde. Uzun zamandır buradayım, Türkiye'deyim, size söylediğim gibi.
Devam edeceğiz.
Evet.
Evet, Abdülhamit Bey, biraz sizi tanıyalım Pakistan'dan.
Ben de Abdülhamit Çohan, Pakistan'ın Lahore kentindenim. Ve 1980'den beri Türkiye'de ikamet etmekteyim. 80'li yıllarda Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde mühendislik eğitimini aldım. Ondan sonra işte arada Birleşik Amerika'da da kaldım bir süre. Ve TRT ile işte 1987'den beri şöyle böyle TRT ile çalışmaktayım. Ve tabii bunun yanında başka ufak tefek faaliyetlerimiz de oluyor. Yani sosyal toplum örgütleriyle de biraz ilişkimiz oluyor. Yani bu kadar.
Evet. Semra Hanım, Sizi tanıyalım.
Evet, ismim Semra Türbeder. Bosnalıyım. 1998'de Türkiye'ye geldim ilk defa. İlk sene Gazi Üniversitesi'nde bir tömer okudum. Türkçe Öğretim Merkezi'nde eğitim gördüm. Ondan sonra Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldum. Evlendim ve burada kaldım. Hı hı. 2008 yılından beri Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda çalışıyorum. 2013 yılından beri Boşnakça Sıpça Hırvatça Masası'nın masa sorumluluğunun görevini yürütüyorum.
Evet, çok güzel. Saide Hanım.
Hocam ben Saide Burhan Edinova. 10 yıldır Türkiye'deyim. Şu anda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümünde doktora eğitimine devam ediyorum. Tez aşamasındayım. 4 yıldır TRT'nin Sesi Radyosu'nun Özbekçe masasında çalışıyorum. Böyle.
İsterseniz sizinle devam edelim Özbekistan'la. Çünkü Özbekistan bizim tarihimizde çok önemli bir yeri olan bir coğrafya, bir ülke, bir toplum. Köklerimizin geldiği bölgeler. Aynı zamanda İslam tarihi açısından da çok önemli bir coğrafya. Buhara, Semerkant, oradaki pek çok alime de yataklık etmiş, pek çok alim İslam dünyasına armağan etmiş bir coğrafya. İsterseniz oradan başlayalım. Kurban Bayramı'na Özbekistan'da nasıl hazırlanılır? Türkiye'de genellikle Arife günü kabir ziyaretleri, bayramla gelecekler için gelecek misiniz, gelmeyecek misiniz diye sürekli önceden sorulan sorular, özlemler. Sonra kurbanlık alınması, resmi tatil ilan edilmesi, maaşların erken yatırılması, belediye otobüslerinde indirim yapılması gibi birçok bayram öncesi hem toplumsal hem bireysel hem de kamusal hazırlıklar var. Diğer konuklarımızı da soracağız ama Özbekistan'la başlayalım. Kurban Bayramı'na nasıl hazırlanır Özbek halkı?
Kurban Bayramı'nda her şeyden önce sevgi ve saygı ön plandadır. Bu çerçevede bayram öncesinde imece usulüyle temizlik işleri yapılır. Şimdi temizlik işleri dediğimiz zaman çok basit bir faaliyet olarak görünebilir. Fakat tabii ki ülke kendi temizlik işlerini üstlenebilir, bunun altına kalkabilir. Ya da insanlar kendi evinin temizliğini yapabilir. Fakat ülkede yardıma ihtiyacı olan engelli, yalnız, yaşlı insanları unutmadan, hatta bunun için bir gün Başbakan Abdullah Aripov, hükümet üyeleri ve Başbakan Yardımcısı katılımıyla bir video selektör toplantısı yapıldı bugün. Ve Bağımsızlık Bayramı 31 Ağustos Özbekistan'ın. Bunun öncesinde yapılması gereken bu imece usulü temizlik işlerini Kurban Bayramı öncesine aldı. Ve 18-19 Ağustos günleri ülke çapında.
Dolayısıyla Kurban Bayramı'na hazırlıkla bağımsızlığa hazırlık bir anlamda birleştirilmiş oldu.
Bir anlamda, doğru söylediniz hocam, bir anlamda birleştirilmiş oldu. Burada ülke çapında işte köylerde, kentlerde, her yerde geniş çaplı temizlik işleri yapılır. Yalnız yaşayan insanlara gönüllü olarak işte grupça gidilip onun evini her türlü temizlik işini yapar. Yardıma ihtiyacı olan engelli insanlar, yaşlılar, bütün bunlar evi tek tek ziyaret edilip.
Dolayısıyla temizlikten kasıt sadece kişilerin kendi ailelerini ya da evlerini temizlemeleri değil.
Sevgi,
ihtiyaç sahibi insanların evlerinin de temizlenmesi çok önemli bir şey.
Kesinlikle insanları birbirine yakınlaştırmak, halinden haber almak, yalnız bırakmamak, onların psikolojik anlamda da yalnız kalmamasını sağlamak amacında böyle işler yapılıyor. Onun öncesinde elbette bayram öncesinden maaşlar erken yatırılıyor. Aynı zamanda yine burada yaşlılar, engelli insanlar yalnız bırakılmadan evine gıda gönderiliyor yardım amaçlı.
Tabii en büyük belki hazırlık yani kurbanlığın seçimi değil mi? Önceden ona karar vermek belki. Bazen bireysel kesilir, bazen topluca kesilir. Belki topluca kesim durumunda işte ortakları bulmak, bunlar önemli hazırlıklardır.
Kesinlikle 4-5 kişi, 7 kişiye kadar birleşip büyükbaş hayvan kesebiliyorlar. Ama küçükbaş hayvan kesenler bireysel olarak.
En çok ne kesiliyor Özbekistan'da?
En çok sığır ve koyun kesiliyor. Öyle Özbekistan'da. Mi? Ve Özbekistan'da Türkiye'de, tam olarak bilmiyorum nasıl ama Özbekistan'da kurban kesen kişi kurban bayramında namaz kılınıp camiden dönene kadar ve kurban kesilip dağıtılıp sahiplerine ulaştırılana kadar hiçbir şey yemiyor.
Evet. Onu bekliyorum. Onu kurban sabahını, bayram sabahını Hı-hı. ayrıca konuşacağız. Tamam. Sonra devam ederiz. Bosna'yla devam edelim isterseniz. Bosnalılar kurban bayramına nasıl hazırlanıyorlar Semra Hanım?
Evet hocam, Bosna'da bayram büyük bir heyecanla beklenir biliyorsunuz. Biz Kurban Bayramı hazırlıkları arkadaş, aile ve hatta komşularla birlikte yapılır. Savaş öncesi Müslüman olmayan komşular bile bu hazırlıklara katılırdı ama savaş sonrası biraz durumlar değişmiş. Bayrama hazırlanma sürecinin en önemli kısım değişik tatlılar yapılması. Evet. Biliyorsunuz bizim börekler meşhurdur. Bosanski lonat diye bir yemekler yapılır. Baklava muhakkak yapılır. Annelerimiz, anneannelerimiz baklavayı açarlar. Küçük pideler, rujice denilen bir tatlı, yani gül tatlısı gibi bir şey.
Triliçe
daha çok Arnavutlara özgü bir tatlı olduğu için, bir de son zamanlarda daha popüler olmuş. Ama yapılıyor tabii ki. Tabii ki bunlara aile üyelerin ve misafirlerin bayramda ne yemekten hoşlandığına bağlı olarak pek çok yemek eklenir. Bayram hazırlıklarına da Seyda Hanım'ın dediği gibi büyük bir ev temizliği de dahil edilir. Bizim orada bir baştan aşağı temizlenmezse bunun kötü bir şans getireceğine inanılır Boşnaklar. Aile üyeleri ve arkadaşlar birbirine küçük bayram hediyelerini alırlar biliyorsunuz. Hediye için sıklıkla özel bayram kıyafetleri seçilir. Gençler ailelerini ziyaret ederler.
Onları konuşacağız daha sonra. Şimdilik hazırlığı konuşuyoruz. Hristin'le devam edelim. Gerçekten iki konuşmacımızın da ifade ettiği gibi Kurban Bayramı hazırlıkları aslında telaştır bir anlamda.
Evet.
Biz çocukken edebiyat kitaplarında böyle bir pasaj vardı, böyle bir metin vardı. Şöyle başlardı: Kurban Bayramı geldi, evde bir telaş, bir telaş şeklinde. Çünkü temizlikler, işte hazırlıklar, pastalar, börekler, gelenekler. Filistin'de nasıl yaşanıyor bu bayram heyecanı?
Filistin'de elbette yani heyecandan çok her zaman bütün evde şehit olduğu için bayram öncesi bir burukluk olur. İnsanların sevdiklerini, özlemleri daha çok pekişir. Evet. Heyecan bakımından bakarsak tabii ki temizlik ve bizim özel birkaç tane tatlımız var. Onlar kesinlikle yapılır. 3 gün, 4 gün önceden hazırlıklar başlanır. Hurmalı mamul dediğimiz, bir de bayram kakkesi dediğimiz 2 tane tatlı yapılır. Onlar bayram sabahı herkese dağıtılır elbette. Temizlik tabii ki her toplumda olduğu gibi bizde de şarttır. Bayram öncesi hazırlıklarda kabir ziyaretleri yapılır bizde. Şehitlerin ve büyüklerin, aile büyüklerinin mezarları ziyaret edilir. Böyle.
Evet, teşekkürler. Abdülhamit Bey, Pakistan'la devam edelim. Nasıl hazırlanılır Kurban Bayramı'na?
Pakistan'da da işte aslında bu Kurban Bayramı'nın felsefesi bir kulun kendi yaratanına teslimiyetinin bir miracı olarak tanınıyor tabii ve bunu da gerçekten yeni nesillere bunu aşılamaya çalışılır. Dersler verilir. Tabii bu sadece Kurban Bayramı zamanında değil, daha önceden böyle derslerde, ders kitaplarında, cuma hutbelerinde veya dini medreselerdeki eğitimlerde tabii bunlar aşılanır gençlere. Ve tabii bu felsefeden yola çıkarak bayram mesela Zilhicce ayı başlar başlamaz bunu tabii başlangıç olur ve insanlar tabii ona göre kendilerini hazırlarlar. Kurban edecekleri hayvanlar satın alınır ve genellikle herkes bir ay hayvanları evlerinde beslemeye çalışır. Ki sevgi beslesinler çocuklar ve neden kurban ettikleri ve ne kadar çok seviliyorsa bir şey, onun kurban edilmesi ne kadar zor bir şeydir. Yani o Hazreti İbrahim'in, Hazreti İsmail'in o bağ, oradan yola çıkarak böyle bir şey tabii yapılıyor. Ondan sonra işte Arife günü mezarlıklara gidilir. Ve yakınların, akrabaların, herkesin mezarlarına gidip dualar edilir. Mezarlıklar temizlenir. Arife günü bunlar olur. Bayram günü de tabii sabah kalkıp namaza gidilir. Tekbirlerle bir yol, gittiği yoldan
onu tekrar konuşacağız. Evet, ama i̇şte bu böyle. Tabii temizliğin Özbekistan'da sadece aile ait olmadığı, ihtiyaç sahiplerinin, işte ne bileyim kimsesizlerin, belki sıkıntılı durumda olanların ailelerinden temizlenmesi önemliydi. Sizin Pakistan'dan mezarlıkların da temizlenmesi gerçekten anlamlı bir anekdot. İsterseniz yine sizinle devam edelim. Bayram sabahı neler yapılır? Bayram günü neler yapılır? Biraz onlara değinelim. Aslında ben de siz konuşurken şunu hatırladım. Çocukluğumda rahmetli babaannem birkaç gün önceden oruca başlardı. Ve o gün kurban kesilinceye kadar oruç tutardı. Takka orucu derdik biz çocuk olarak ya da yerel ifadesiyle buna öyle söylerdik. Yani hayvanın yüreğiyle birlikte orucunu açmış olurdu birkaç gün devam eden bir geleneği. Hatta biz de takılırdık çocukken, babaanne biz de bugün takka orucu tuttuk, senin takkana ya da yüreğine ortak olalım diye, ama tabii bizimki çocukça bir takılmaydı. O birkaç gün önceden başlayan bir gelenekti. Bayramda neler yapılır? Bayram namazı herhalde başlar ama öncesinde bazı şeyler var mıdır?
Bayram namazı öncesinde anneler tabii gece yarısından itibaren ayakta olurlar. Yiyecekler falan hazırlarlar.
Evet.
Değişik yiyecekler tabii. Ondan sonra işte sabah namazından sonra da bayram namazına gidilir. Dediğiniz gibi kısmi bir oruç tutulur tabii o gün. Kurban kesilene kadar. Evet. Tabii o kurban etiyle oruç bozulur sonra. Tabii çocuklar en çok seviniyor bayramlarda. Tabii dünyada her yerde olduğu gibi. Yeni elbiseler giyerler vesaire. Ondan sonra dışarıda da böyle çarşılarda da çok böyle yani alışveriş, çocuk alışverişleri özellikle devam eder. Onlara göre çocuklara yönelik bazı şeyler, tabii onların çok sevdikleri şeyler, oyuncaklar vesaire satılır.
Tabii ondan önce bayram namazından sonra bizde gelenek, en azından bizim ailede gelenek, başka hiçbir şey yapmaksızın, hatta bazen kahvaltı bile yapmaksızın doğrudan kurban kesmektir. Bilmiyorum sizde nasıl?
Tabii bayram namazında insanlar, eğer hoca biraz uzatırsa herkes ayağa kalkar. Biz kurban keseceğiz, lütfen çabuk olun, dualarınızı bitirin.
Yoğun bir gün olacak.
Böyle yoğun bir gün oluyor.
Evet, Fatıma ondan... Hanım, sizde nasıl bayram gün, nasıl başlıyor bayram günü, neler yapılıyor o gün?
Bayram günü elbette tabii Filistinlilerin çoğu Kudüs'e gitmeye çalışırlar. Yani bayram namazlarını Mescid-i Aksa, Kubbet-i Sahra'da yapmayı isterler, İsrail ne kadar izin verirse. Maalesef öyle bir handikap var Filistin'de. Namazdan sonra direkt kurbanlar kesilir.
Dolayısıyla bayram Filistin'de Mescid-i Aksa ile başlıyor.
Aynen öyle, evet. Yani bizim için çok kutsal bir yer, bütün Müslümanlar için ilk kıblemiz, üçüncü en kutsal camimiz olduğu için. Yani Filistin'de daha çok bu maneviyat çok önemli. Yani bu sabah namazı o taraflarda olması, Kudüs'te olması, herkes, bütün Filistinlilerin yapmaya çalıştığı, hatta bazen diğer ülkelerden gelen insanlar da oluyor orada, bayram namazlarını kılmaya çalışırlar. Ondan sonra evlere dağılır, tabii ki kurbanlar kesilir her şeyden önce. Nisaplar yapılır, herkes hakkı işte aileye verilecek, üçte bir akrabalara verilecek, üçte bir ve fakirlere dağıtılacak, üçte birler hesaplanır ve hemen dağıtılır. Yani orada çocuklar bekliyor oluyorlar, ailenin çocukları kendileri götürmeyi severler, akrabalarına veya diğer ihtiyaç sahiplerine, belirledikleri ailelere. Kurbanlar genellikle ya küçük baş hayvan kesilirse, bazı aileler kudretliyse 2-3 tane küçük baş kesip daha çok insanlara ulaştırmaya çalışırlar. Durumları daha kötü olanlar dediğimiz gibi birleşip 6-7 aile bir büyük baş ya da işte yani bütçeleri el verdiği kadar bir hayvan kesip, büyük baş ya da küçük baş hayvan kesip onları da dağıtırlar. Ondan sonra kahvaltıya geçilir.
Geçilir, evet. Tabii siz kurban eti üçe bölünür derken, ben de bu hafta öğrendiğim bir hadisi, çok etkilendiğim bir hadisi paylaşmak istiyorum. Ondan sonra da Özbekistan'la devam edelim. Bir kurban sonrasında Hazreti Peygamber Hazreti Ayşe'ye soruyor. Ya Ayşe, ne kadar evde kaldı et anlamında? O da diyor ki, ya Resulullah, bir tek kürek kemiği kaldı. Cevap gerçekten çok etkileyici. Bir tek kürek kemiği hariç hepsi bizim. Verebildiğin senindir şeklinde bir yorum yapılabilir. Gerçekten çok etkileyici bir şekilde, etkileyici bir hadis. Herhalde Özbekistan'da da kurban kesimi ve paylaşımı oldukça önemlidir.
Tabii ki Özbekistan'a da dediğiniz gibi hocam kurban kesimi ve paylaşımı çok önemli. Kurban bayramı günü erkekler camiye giderler, bayanlar, kadınlar evde kahvaltı hazırlar. Erkekler camiden çıktıktan sonra cami avlusunu şeker satan seyyar satıcılarla doldu. Yani uzun zamandır bir gerçek. Çünkü kahvaltı cami önünden satın alınan şekerlerle başlanır. Bir nevi az önce anlattınız hani biz kısmi bir oruç tutardık diye. Evdekiler de kısmi oruç tutuyor. Camiden gelen şekerle bir nevi orucu aşılmış oluyor. Kahvaltıya evet. O şekilde başlıyorlar. Kurban kesenler de şimdi herkes kesmiyor. İmkanı olan kesiyor. Kimileri bireysel olarak az önce söylediğim gibi küçük baş hayvan. Kimileri 7-8 kişi birleşip büyük baş hayvan kesiyorlar. Kurban kestiren kişi kurbanı kesilip dağılıp insanların hani duasını almadan orucunu açmaz. Dağılıp iftar sahiplerine ulaştıktan sonra orucu açılır. Çocuklar kurban bayramında bizde hayitlik diyorlar. Yani hayit zaten...
Ha, çocuklar için anlamına biraz sonra tekrar geleceğiz.
Tamam.
İsterseniz Bosna Hersek'le devam edelim. Bayram günü neler yapar Bosna kardeşlerimiz?
Bayram günü Bosna'da bayram namazıyla başlar evet. Dediğiniz gibi hocam. Evden camiye giderken Müslümanlar tekbir çeker.
Evden tekbir çeker.
Evet. Öyle mi? Namazdan sonra... Bir de şu var, namaza camiye gelemeyenler için canlı yayında yayınlanır bu namaz. Dönüşte dediğiniz gibi daha kahvaltı yapılmadan direkt kurban kesilmeye geçilir. O kurbanlar dağıtılır, ondan sonra kadınlar sofrayı hazırlar, ondan sonra bir sofraya oturulur hep beraber.
Evet, bayram günü başka neler yapılır?
Dediğim gibi kurban kesildikten sonra genel olarak çocuklara verilir ve çocuklar dağıtmaya çıkarlar. Evet. Biz sadece biliyorsunuz bizim orada multietnik bir toplum olduğu için sadece Müslümanlar bir arada yaşamıyor. Biz eti yani Sırp komşularıyla, Hırvat komşularıyla da paylaşıyoruz. Ve bizde böyle bir inanç var. O ne kadar fazla paylaşırsak, ne kadar fazla o et tadan olursa bizim sevabımız daha büyük olur. Dediğim gibi çocuklar genel olarak dağıtır o eti. Ve çocuklara küçücük harçlıklar, sembolik olarak küçücük harçlıklar verilir. O şekilde hem eti alan, hem eti veren, hem çocuklar da sevindirilmiş olur. Bayramın anlamı da budur aslında bizim için.
Çok güzel. Ben de tam onu soracaktım. Bayramın anlamı nedir? Özellikle büyükler, ihtiyaç sahipleri için ya da toplum için ona yanıt vermiş oldunuz ama biraz daha belki anılarınızı tazeleme adına sorabiliriz. Çünkü Bosna birçok kültürün, birçok dilin, dinin birlikte yaşandığı bir coğrafya. Bu anlamda belki İslam'ın güler yüzünü, hoşgörüsünü, birlikte yaşama geleneğinin en güzel yaşatılabileceği, en güzel yansıtılabileceği Osmanlı uygulamasında da gerçekten bunun çok net bir şekilde gösterilebildiği bir uygulama. Dolayısıyla Bosna toplumu için, Bosna'daki diğer etnik gruplar için bayramın anlamı nedir diye sorsam?
Hocam genel olarak saygı ve sevgi çerçeve içerisinde herkes kendi bayramını kutlar. Yani bu konuda herhangi bir taviz verilmiyor. Yani Sırplar, Hırvatlar da genel olarak... bizim kutladığımız hem Ramazan bayramımıza hem Kurban bayramımıza saygı duyarlar. Biz de aynı şekilde onların kutladıkları bayramlara saygı duyuyoruz. Paylaşma içerisindeydik daha çok savaş öncesi. Tabii bu savaş sonrası durum bayağı bir değişmiş.
Yani az önce dikkat çekiciydi. Müslüman olmayan komşularla da paylaşımın yapıldı. Et paylaşımının ya da kurban paylaşımının sadece et değildir tabii ki hazırlanan tatlılar, yemekler de eminim paylaşılıyordur. Peki bayram süresince örneğin sizin onların bayramlarında onları tebrik ettiğiniz ya da kurban bayramında iyi zamanlarda Müslüman olmayan komşuların sizlere geldiği ya da ziyaret ettiği olur muydu?
Muhakkak hocam tabii ki hatta biraz önce şeyle de konuştuk bu ev temizleme hazırlıkları, yemek yapmaları her zaman katılırlardı ona. Yani Sırp komşu gelip bir Müslüman evinde yemek yaptığı da oluyordu. Bayram günü ilk tebrik edenler de onlar olurdu. İyi zamanlardı
İyi
bunlar
zamanlardı,
ama durum biraz değişmiş oldu. İnşallah bundan sonra yani dediğim gibi multietnik bir toplum olduğu için bu şekilde yaşamak zorundayız.
Evet. Peki yine sırayla Özbekistan'la devam edelim. Bayramın anlamı nedir? Büyükler için, komşular için?
Bayramın anlamı konuşmamın ilk başında söylediğim gibi sevgi, saygı ve bu hem çocuklara karşı hem insanların birbirine karşı sevgi, saygı anlamını içeriyor. Hatta bayram öncesinden insanlar birbirinden özür dilemeye başlıyor kalbini kırdıysam diye. Bu bayram güzel, günü çok daha güzel, çok evet. Hatta ki şöyle bir gelenek var. Herkes evinde sofra hazırlar ve evinde kimse olmasa dahi bazen hani birbirlerinin evine ziyaret etmeye giderler. İşte kırgın insanlar birbirini bu şekilde bu bahaneyle hani birbirinin arasını düzeltirler. Ondan sonra yeni gelinler ziyaret edilir ve yakınlarını kaybeden insanlar da burada çok önemli. Çünkü yakınını kaybeden bir insanın diyelim ki o merhumun ilk kurban bayramı, vefat ettikten sonraki ilk kurban bayramı mutlaka kapıları açık durur ve mutlaka onlara girer. Her giren insan mutlaka Fatiha okur, başsağlığı diler, yalnız bırakmamaya çalışır. Yani bunlara bakarsak işte Kurban Bayramı sevginin, saygının, birbirine yansıtmanın, iletmenin bir sembolüne dönüştü diyebiliriz Özbekistan'da.
Evet, çok güzel bir noktaya işaret ettiniz. Başta da değindik. Gerçekten Kurban Bayramı birçok boyutu olan bir bayram. Ekonomik boyutu var, ticari boyutu var, sosyal boyutu var, kültürel boyutu var ama belki daha fazla toplumsal kaynaşma boyutu var.
Kesinlikle.
Küslerin, dargınların barıştığı. İşte ne bileyim insanların ailelerinden kayıplar olduğu zaman onların daha bir ihtimamla, daha bir özenle ziyaret edildiği değil mi? Zamanlar. Onlar çünkü çok daha hüzünlüdür bir yakınını kaybetmiş aile. Onlar çok daha fazla ziyaret edilir, ilgi gösterilir. Bu anlamda kurban herhalde bir paylaşma, bir kaynaşma, aynı zamanda bir bağışlanmadır. Pakistan'la devam edelim. Bayramın anlamı nedir desek biraz bahsettiniz aslında. Büyükler, çocuklar, komşular için.
Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi bayram paylaşmadır. Tabii kurban eti tabii sesine göre fakirlere dağıtılır ve akrabaların hissesi tabii bazen onlara götürüldüğü zaman onlar "Yo, bizde fazlasıyla var veya bizim ihtiyacımız yok" derlerse onların payını da fakir insanlara dağıtılır. Yani böylece mümkün oldukça ne kadar hak eden insan varsa onlara ulaşılır ve onlara et dağıtılır. Bunun dışında tabii çocukların hayatı tabii bayramla beraber değişik oluyor. Onların sevinci bir başka oluyor.
Evet.
Onlar sevindirilir. Akrabaların çocukları sevindirilir. Ondan sonra akraba ziyaretleri olur. Tabii ilk gün etin dağıtımıyla geçer ama ondan sonraki günler işte 4 gün Pakistan'da 4 gün
resmi tatil yapılır mı 4 gün boyunca?
Resmi tatil oluyor 4 gün. O 4 gün içerisinde yani geri kalan 3 gün içerisinde akraba ziyaretleri olur. Tabii birbirine tabii derecesine göre yani küçükler büyüklere gider tabii daha çok. Ve onlara ziyaret edilir. Ondan sonra işte böyle bunlar yani paylaşım.
Şey oluyor mu Abdülhamit Bey, son zamanlarda tabii Türkiye'nin ekonomik gelişimiyle birlikte Türkiye dışında ya da Türkiye içinde de olsa ihtiyaç sahibi bölgelerde kurban kesimi son derece arttı. Rakamları çok bilmiyorum ama çok büyük oranda sivil toplum örgütlerin, gönüllü kuruluşların, kamu kuruluşlarında keza bizim Diyanet İşleri Başkanlığı gibi onlar ihtiyaç sahibi bölgelerde çok sayıda, çok büyük sayılarda kurban kestiriyorlar. Orta Doğu'da, Uzak Doğu'da, Afrika'da. Bilmiyorum sizin ülkelerinizde de böyle trend var mı? Ya da bu tür bağışlar yapılıyor mu yurt dışına yönelik?
Tabii yapılıyor. Bazı sivil toplum kuruluşlar değişik Afrika ülkelerine, Filistin'e ve değişik ülkelere tabii böyle yardım yani şey götürüyorlar. Tabii dışarıdan Pakistan'a gelen örgütler de evet, oluyor. Mesela evet. Avrupa'daki İHA falan bunlar.
İHA evet oraya, çok güzel çalışmalar yapıyor
çok
gerçekten.
Çok güzel çalışmalar yapıyor. Mesela özellikle bu deprem zamanında İHA çok güzel şeyler yaptı. Ve özellikle bu Kurban Bayramı'nda çok fazla binlerce hayvan kesimi yapıldı.
Evet. Görüldüğü gibi var. Değerli dinleyiciler, kurban sadece yaşanılan coğrafya için değil, bu tür bağışlarla aslında küresel düzeyde bir toplumsal kaynaşma, toplumsal paylaşıma işaret ediyor. Filistin'le devam edelim isterseniz. Ben yine kısaca sormuş olayım. Bayram neyi ifade ediyor? Anlamı nedir Filistinliler için?
Hocam, hem sizin söylediğiniz gibi hem arkadaşlarımızın söylediği gibi ilk önce paylaşım. Yani hem mutluluğu hem de acıların paylaşımı, büyüklerimizin ziyareti, sevgi saygının yayılması. Filistin'de tabii dediğim gibi her evde bir şehit, birden fazla şehit, evet, olduğu için bayramlar hem bu acıların tazelenmesi hem de toprağımıza, ülkemize olan bağlılığımızın da daha çok pekişmesi anlamına geliyor. Acılar paylaştıkça azalır diyoruz ama aslında azalmaktan çok o bağının güçlendiğini hissediyoruz o acıları paylaşımıyla. Yani evet. Filistin'de bizim için bayram her zaman, yani sadece bayram değil, yani her gün o paylaşımın, o duyguların birlikte paylaşımı anlamına geliyor ama tabii bayramlarda daha çok pekişiyor.
Daha çok, evet. Filistin tabii gerçekten hepimiz için bir göz bebeği, bir coğrafya, bir ülke. Yaşanılanlar maalesef hepimizi çok ciddi, evet, şekilde üzüyor. Herhalde bayramlar biraz daha fazla kaynaşmak, belki bizlerin o coğrafyaları daha fazla hatırlamaları için de ekstra bir neden olmuş oluyor.
Evet, ayrıca Türkiye'de gerçekten, hani ben burada yaşayan birisi olarak çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bayramlarda özellikle Türk halkının, Türk devletinin Filistin'e karşı ne kadar büyük bir sevgi beslediğini hissediyoruz. Biz içeriden dışarıya bayram veremiyoruz, yani hani kurban dağıtamıyoruz ama maşallah, yani Türkiye'den Filistin'e çok çok çok büyük bir şekilde yardımlaşma oluyor bayram, kurban bayramı ile ilgili özellikle.
Ne güzel. Yine sizinle devam edelim isterseniz Fatıma Hanım. Her biriniz aslında birkaç yıldır anladığım kadarıyla Türkiye'desiniz. Daha çok Türkiye'de yaşıyorsunuz ama ne de olsa Türkiye'de yaşamak bir ölçüde memleketinizden uzak bir coğrafyada yaşamak. Türkiye'de yaşamak gurbet olarak tanımlanabilir mi bilemiyorum ama çünkü çok ortak bir kültürümüz, ortak tarihimiz, ortak duygularımız var. Evet. Belki bunu gurbet olarak tanımlamak çok doğru olmayabilir ama şöyle sorsam, Türkiye'de Kurban Bayramı'nı yaşamak nasıl bir duygu?
Ben kendi ülkemde hissediyorum kendimi açıkçası, yani burada büyüdüm. Benim için Türkiye ikinci vatanım. Hatta
Türkiye'ye nasıl geldiniz? Biraz ondan bahsederseniz.
Tabii ki ben Lübnan'da doğdum. Ve Lübnan'da 1982'deki savaştan sonra Yasser Arafat'la birlikte gemilerle Lübnan'dan ayrılıp Cezayir'de bir askeri kampta yaşadık birkaç ay. Daha sonra Filistin Kurtuluş Örgütü o zaman bizi ülkelere dağıttı, yani ailelerimizi. Bize de Türkiye nasip oldu çok şükür, evet, olarak. Ondan sonra burada Filistin Büyükelçiliği'nde çalışıyordu babam. Filistin Büyükelçiliği konsolosuydu. Bu şekilde geldik Türkiye'ye. Bu şekilde tanıdık. Burada büyüdük. Onun için hani bayramı ben daha çok bir Türk olarak, yani kendim de bir Türk vatandaşı olduğum için daha sonra bir Türk olarak yaşıyorum. Evet, buradaki Filistin toplumu, buradaki Filistinli arkadaşlarımız, ailelerimiz, büyüklerimizle birlikte bayram sabahı bayramlaşmalarını yaşıyoruz. Sonra diğer Türk arkadaşlarımızı, komşularımızı, yani buradaki bayram havasının aynısını yaşamaya, evet, çalışıyoruz.
Evet. Hem bir Türk olarak, Türkiye'li olarak burada bayram yaşıyorsunuz ama aynı zamanda Türkiye'deki Filistinlerle birlikte bayramları birlikte geçirmeye çalışıyorsunuz.
Evet.
Abdülhamit Bey, size sorsam bir Pakistanlı olarak Türkiye'de Kurban Bayramı'nı yaşamak, geçirmek nasıl bir duygu?
Aslında Türkiye ile Pakistan arasında bu bayram gelenekleri çok farklı değil. Tabii Pakistan'da da aynı coşku hissediyorduk ve Türkiye'de de fazlasıyla bayram coşkusunu hissediyoruz ve tabii aynı şekilde paylaşım, kurban kesimi, büyüklere ziyaret, ondan sonra küçüklere şefkat falan, bunlar hepsi çok güzel. Türkiye'de tabii ilk yıllarda, mesela 80'li yıllarda ben Türkiye'ye geldiğim zaman biraz toplum içinde biraz baskı hissedilirdi. Yani çok fazla hissedilmezdi yani böyle dini şeyler ama 84'ten sonra Turgut Özal'la beraber bazı şeyler açılmaya başladı ve tabii dini coşkular, camilere gidişler, namazlara katılımlar, bayram namazları daha bir coşkulu olmaya başladı. Yani Ramazan bayramında da olduğu
tespit
gibi.
De önemli. Yani rahmetli Özal'dan önce belki dinin toplumsal görünürlüğü maalesef çok hoş karşılanmazdı bir anlamda. Evet. Bir işte darbe sonrası, 12 Eylül sonrası baskı ortamı vardı. Bunu biz hissediyorduk ama sizin dışarıdan gelen birisi olarak aynı şeyi hissetmeniz tabii aslında evet. Duyguların da aynı olduğunun bir başka tezahürü herhalde.
Evet. Yani aynı şekilde biz de yani toplum ne hissediyorsa biz de aynı şekilde hissediyorduk.
Onları gözlemliyorsunuz. Evet Sayda Hanım, aynı soruyu size sorsam.
Hocam artık Özbekistanlar için Türkiye, Türkiye'ler için Özbekistan gurbet değil, vatan diyebilirim. Evet, evet. Çünkü ben 10 yıldır Türkiye'deyim ve Türkiye'de sadece bayramlarda değil, bayram olmayan günlerde bile gurbette öğrenci diye o kadar sıcak davrandılar ki biraz duygulandım şu anda. Çünkü Türkiye'de öğrencilere ve yabancılara belki bu benim bu süreçte komşu oturduğum insanlardan kaynaklanmıştır. Belki arkadaşlarımdan, belki hocalarımdan, belki karşılaştığım insanlardan kaynaklanarak belki onların verdiği bu sıcak davranışlardan dolayı belki böyle bir cümle kurmuşumdur. Umarım herkes için böyledir. Türkiye'de Kurban Bayramı'nda dediğim gibi ben ilk seni şöyle hatırlıyorum. Tanımadığım, bilmediğimiz insanlar 3 kişi birlikte kalıyorduk evde. Ve o kadar çok şey geliyor ki böyle bayramlıklar, kurban etleri ve Türk insanının bu yabancıları yalnız bırakmamak, öğrencilerin biraz da olsa destek olmak amacında yaptığı bu iyilik her zaman için iyi bir anı bırakmıştır bizde. Hatta biz memlekette bile küçükken ilk Türkiye'lilerle hatıram böyledir. Bayramda böyle köylere Türkler gelmiş böyle kurbanlıklar dağıtıyor. Öyle yani öyle hatırlıyorum. O yüzden
yani Özbekistan'da Türkiye'ye dair ilk anılarınız, ilk gözlemleriniz buradan kalkıp oraya kadar gelen Türklerin kurban
kesinlikle
paylaşımı.
Sadece devlet tarafından değil, oraya çalışmaya gelmiş Türkler bile böyle 2-3 kişi birleşip kurban kesip ihtiyar sahiplerine dağıttığını evet, biliyoruz. O evet. yüzden bunu burada söylemek istedim bu fırsatı yakalamışken.
Çok güzel. Evet Semra Hanım, aynı soruyu size soralım.
Evet hocam, Türkçe'de bir deyim var. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. Şimdi
biz de buna amin diyelim.
Ya ben Allah'ın sevdiği kuluymuşum ya da Türklerin hepsi çok iyi. Yani Türkiye hiçbir zaman zaten bir gurbet, bir başka bir ülke olarak görmediğim için, Türkiye'yi her zaman bir vatan, ikinci bir vatan olarak gördüğüm için, kendimi hiçbir zaman bir yabancı olarak hissetmediğim için bayramlar da sadece ailemin, yani annemin, babamın, teyzemlerin yokluğunu hissediyorum. Onun dışında aynı coşku, aynı sevinç komşularla, arkadaşlarla, çalıştığım arkadaşlarımla, Sayda Hanım dediği gibi hocalarla paylaşıyorum ve mutluyum.
Dolayısıyla bütün konuklarımız ifade ettiler. Ben de zaten biraz endişeyle sormuştum ama biraz sizin gözlemlerinizi paylaşmak için o ifadeyi kullanmıştım. Türkiye'de bayramı geçirmek ya da Türkiye'de yaşamak sizler için hiçbir şekilde bir gurbet değil. Tam tersine vatan ya da ikinci vatan olarak tanımlanabilecek bir aidiyetliğin ifadesi diyebiliriz herhalde.
Evet,
Fatıma Hanım, sizinle devam edelim isterseniz. Bu da aslında son soru gibi. Elbette bayramlar çocuklar için son derece anlamlı, son derece coşkulu. Hepimiz çocukluk yıllarından biliriz. Özellikle ben kendimden bilirim. Tabii 1970'ler, 80'ler Türkiye'nin de ekonomik olarak çok sıkıntılı yılları.
Evet.
Yani çocuklara her gün hediye alabilmek, her gün yeni bir şey alabilmek çok mümkün değil. Bütün o hediyeler bayramlara ertelenirdi.
Evet.
Bayramlık denilen çok özel bir deyim vardı. Yani bayram bizim için aslında bayramlıktı.
Aynen.
Esasen yani alınan bir ayakkabı, alınan bir giysi, alınan bir hediye inanılmaz bir coşkuydu, inanılmaz bir güzellikti. Tabii şimdinin çocukları böyle bir şey alınması için, onlara bayram beklemedikleri için, ekonomik olarak da aileler rahat olduğu için bu deyim belki eski anlamını kaybetti. Şöyle sorsam, sizi çok etkileyen, mümkünse Kurban Bayramı ama belki başka Ramazan Bayramı için de olabilir, hafızanıza yer eden bir ya da birkaç bayram hatırasını sorsam.
Tabii ki hocam. Tabii ben küçüklüğümü dediğim gibi hani burada geçirdiğim için ilk hatırladığım Kurban Bayramı bizim apartmanımızın arka bahçesinde kesilen kurbanlarla ve o korkuyu da tabii ilk zamanlarda tabii o korkuya şahit olmamla başlamıştı. Ama tabii ailemizin ve komşularımızın işte dayanışması, bize verdikleri işte önem, o kurban kesiminden sonraki dağıtılan şekerler, bize verilen etler, yani ben açıkçası o zamanlar çok şaşırmıştım. Bu benim için hani büyük bir sürprizdi. Öte yandan hani biz burada küçük bir toplum olduğumuz için, yani Filistinler hani çok fazla sayımız olmadığı için Türklerin bize karşı olan tutumları beni çok şaşırtmıştı. Ha bir de kapımız çalınıp işte bir tabak dolma, bir tabak kavurma gelmesi çok şaşırtmıştı bizi. Ama tabii daha sonra hepsine alıştık.
Evet. Evet Abdülhamit Bey, unutamadığınız bir bayram anısını dinleyelim sizden.
Evet, benim iki tane çok önemli anım var Kurban Bayramı ile ilgili. Birincisi, biz ilk geldiğimiz zaman tabii hiç Türkçe bilmiyoruz. Evet, hayır falan bile bilmiyoruz daha. Ve Kurban Bayramı geldi. O Kurban Bayramı'nda biz yurtta kalıyorduk, Atatürk Öğrenci Yurdu'nda, Cebeci'de. Oraya bir bey geldi. Sadece yabancı öğrenciler orada var. Başka Türk öğrenciler evlerine gitmişler. Çünkü bayram. Şimdi o da yabancı öğrenci kaç tane varsa, biz 15 kişiydik. O mühendis arkadaş, ismi Ali Arslan. Neredeyse, Allah onu mutlu etsin. Bizi evine götürdü. Ve bize böyle doyasıya yemekler getirdi. Annesi tabii orada. Kurtuluşta evleri vardı. Bu bizi çok etkiledi. Yani kendisi gelip bizi bulup evine götürdü. Ondan sonra bir kere daha biz yine Kurban Bayramı'nda böyle yabancı öğrenci olarak böyle bir restoran arıyoruz. Bir tarih hocası, ismi Mahmut Hoca'ydı, Gazi Üniversitesi'nin tarih hocası. Tesadüfen ona sormuşuz, bir restoran arıyoruz diye. Siz restoran arıyorsanız, restoranlar genellikle kapalı ama ben bir yer biliyorum dedi. O zaman biz söyleyin nerede, benimle gelin dedi. Ben bir restoranı biliyorum dedi.
Evet, size bir restoran göstereceğim dedi. Evet,
bizi de aldı ve evine götürdü. Hmm. Ve orada çok güzel yemekler. Evet. Çok duygulandık yani tabii. Çok güzel anılarımız var. Tabii bir sürü var da yani bunlar çok önemli. Bayramla ilgili olduğu için. Hem de Kurban Bayramı'yla ilgili olduğu için bunlar hatırlıyoruz.
Evet. Evet Sayda Hanım. Sizin unutamadığınız bir Kurban Bayramı anısı var mı?
Hocam şöyle söyleyeyim. Biz Sovyet dönemi çocuklarıyız. Sovyet döneminde doğduk. Dolayısıyla Kurban Bayramı ilk hatıram şöyle. Tabii Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, oralar bağımsız olduktan sonra
Azerbaycan
artık hac ziyaretleri başladı. Kurban Bayramı'nın daha geniş çaplı kutlamaları başladı. Komşularımızdan biri meğer hac ziyaretine gitmiş. Bunları biz çok bilmiyorduk. Bir gün onun karşılanması için herkesin hazırlık içinde oraya buraya koşuştururken gördük. Yağmur yağıyor. Hı hı. Yağmur yağıyor ve bir dışarı çıktım. Yolun başından hac ziyaretinden dönen kişinin evinin kapısı, yani içeriye gireceği odasına kadar naylon üzerine halı kirimleri sermiş. Halı kirimleri üzerine aileler çocukları için şeyi sandığından uygun bulduğu ne bulduysa, ne varsa işte seccadeleri çıkartmış, kimileri örtülerini çıkartmış. Yeter ki o kutsal topraktan gelen ayaklar bassın.
Evet, toza basmasın, çamura basmasın.
Arabadan indiği an itibariyle o yoldan geçirdiler ve iki tarafını insanlar böyle dizilmiş onu bekliyorlar, karşılıyorlar ve elimi süreyim diyenler, yani dokunmak isteyenler, sarılmak isteyenler ve o kadar duygusaldı ki tabii ki biz bunun farkında değiliz. Tabii ki biz bunların ne olduğunu bilmiyoruz. Meğer çok büyük bir özlenmişti. Çok büyük bir nasıl kıymetli ve kutsal bir topraktan dönüşünü karşılanışını gördüm çocukken. İlk böyle bir şey olmuştu ve artık bunlar tabii ki yaygın ama biz ilk defa o dönemde çok ilginç gelmişti.
Tabii biraz dinleyicilerimiz için bunu biraz açık edelim. Belki şu an artık özgürlük ortamı var bütün ülkelerde, insanlar rahatça gidebiliyorlar ama şöyle bir hayal etsinler. 100 yıl boyunca din adına, işte gelenek adına Özbekistan gibi, yani çok köklü bir İslam beldesinde tarihi tabii ki, yani aha, az önce ifade ettik. Çok büyük alimler armağan etmiş bir coğrafyada dinin görünürlüğünün 100 yıl bastırıldığını, 100 yıl izin verilmediğini düşünelim. Bir sevdiğiniz insanı 3-5 ay görmediğinizde, 3-5 yıl görmediğinizde ne büyük bir özlem duyarsınız. Gerçekten Sayda Hanım çok güzel ifade ettiniz, beni de duygulandırdınız. Yani 100 yıl sonra bir beldeden ilk defa hacca giden bir insanın haç dönüşü karşılanmasını bize ifade etti. Çok yağmurlu bir ortamda, belki toz çamur içerisinde insanlar bu kutsal beldeden gelen insan toprağa basmasın diye, ayağı çamur olmasın diye en sevdiği örtülerle karşılanma gerçekten çok anlamlı. Evet, Semra Hanım, sizinle bitirelim.
Hocam çok küçüktüm galiba, 5-6 yaşındaydım ve dediğiniz gibi yani eskiden öyle ekonomik durumu da el vermiyordu annelerimizin, babalarımızın. Zamane çocukları değildik ki, hı hı, sürekli her şey istediğimiz her şey alınsın. İstediğim çok güzel bir kırmızı ayakkabı vardı.
Ben hala çocukken bana alınan bayramlıkları hatırlarım.
Evet. Çok istiyordum, çok yalvardım. Belki de bir senedir yalvardım. Tabii şu an anlıyorum, alamadılar. Beni de kırmak istemediler. Bayram, bir kurban bayramı günü sabah uyandığımda o ayakkabıları yatağımda bulduğumda bayramın benim için daha çok bir şey ifade etmeye başladı. Sevinç paylaşmanın, bu bayramı hiç unutamayacağım.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz. İsterseniz başladığımız gibi yine kendi dillerimizde dinleyicilerimizin bayramlarını tebrik ederek bitirelim. Yine sizinle başlayalım.
Kurban bayramı mübarek olsun.
Kurban hayitiniz mübarek olsun.
Eid mübarek.
Eid adha mübarek.
Ben de bütün dinleyicilerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Bayramları kutlu olsun. Büyüklerin daha fazla ziyaret edildiği, dargınların barıştığı, küçüklerin daha fazla sevindirildiği, daha fazla paylaşma, kaynaşma, bağışlanma umuduyla, dileğiyle, duasıyla, nice kurbanları hep birlikte yaşama arzusuyla mutlu bayramlar, hayırlı kurbanlar dileyelim.
Çeşmi Cihan.